Ayrım 5.
Aşk ve his denilen bu iki üstün kuvveti bir de gecenin vahşi sessizliği eklenince zavallının vücuduna bir ağırlık, kanına bir durgunluk gelmiş, yüreğine müthiş bir kasvet çökmüştü. Nefes alırken boğulacak gibi oluyor, biraz kendini toplayabilmek için sarf ettiği gayret hiçbir sonuç vermiyordu. İçine gömüldüğü karanlık alemini güya her tarafını kabuslar kaplamış, mütemadiyen üzerine doğru saldırıyordu. Bu kabuslar arasında Mehbeker'in hayali ise melek kılığına girmiş bir şeytan gibi vicdanına musallat olmaktan geri durmuyordu. Zavallı çocuk Çamlıca'da geçen o sakin ve tatlı günlerin tekrar geri gelmesi için birkaç senelik ömrünü sevine sevine feda etmeye hazırdı. Fakat heyhat, kendini teskin etmek şöyle dursun, sükunet temennisi dahi kalbindeki heyecanı bir kat daha şiddetlendirmekten başka bir şeye yaramıyordu. Hislerini tahlil ede de şu kanaate vardı ki, gönlündeki aşk yarası öyle fikir değiştirmekle, azimle, akıl ve mantıkla tedavi edilemeyecek kadar derin açılmıştı. Mehbeker denilen o yosmanın sevilmeye değil, şefkatli bir bakışa bile layık olmadığını şimdi çok iyi bildiği halde her şeye rağmen yine her kusurunu affedecek, uğrunda canını ve belki namusunu bile fedadan çekinmeyecek derecede seviyor. Dünyada kendi durumuna uygun gelebilecek ne kadar vahşi tasavvurlar, ne kadar kara hülyalar varsa gayri ihtiyari hepsini birer birer zihninden geçirdi. Ahlakça düşkün bir kadın olduğu halde namuslu görünerek kendisini aldattığı için Mehbeker'i öldürmeyi düşündü. Şimdiye kadar bu kadın da düşüp kalkmış ne kadar erkek varsa hepsini birer birer kıstırıp tepelemek arzusuna kapıldı. Mehbekersiz geçecek hayatın tadı tuzu olmayacağı için intiharı aklından geçirdi. Fakat olan kendisine olacak, kendisi kara topraklar altında yatarken o aşifte yine bildiği gibi fink atacaktı. Velhasıl düşündüklerinin bazısını imkansız, bazısını da faydasız buldu ve neticede yine hiçbir karara varamadı. Beynine, kalbine, sinirlerine ve iliklerine yayılan müthiş bir ızdırabın tesiri altında kah bütün vücudu buz kesilerek tir tir titriyor, kah ateşler içinde kalarak tepeden tırnağa buram buram ter döküyordu. Vakit öldürmek için gözlerini kapayıp uyumaya çalışıyor, biraz dalar dalmaz korkunç rüyalar görerek dehşet uyanıyor, bir defa da uyanık olduğu halde az önce gördüğü rüyadaki korkunç şeyler birer hayal şeklinde karşısına dikilmiş gibi görünüyordu. Sevdaya gerçi hayli zamandan beri alışmış ve onun elemlerinden de ayrı bir haz duymaya başlamıştı. Fakat ümitsizliğin, ne kıskançlığın müthiş azaplarını bu gece ilk defa tadıyor ve bunlara asla alışamayacağını anlıyordu. Bu dayanılmaz azaplar yalnız o geceye mahsus değildi. Ertesi gece ve birbirini takiben diğer geceler odasına çekilince zihni hep o vahşi tasavvurlara saplanıyor, çektiği ızdıraplar hafifleyecek yerde gittikçe şiddetleniyordu. Düşüncelerinde ve emellerinde meydana gelen bu değişiklik süratle benliğini kaplıyor, zavallıyı bedenen ve ruhen müthiş bir çöküntüye doğru sürüklüyordu. Sinirleri çok bozulmuş, eski uysal tabiatından eser kalmamıştı. Bazen gözleri sabit bir noktaya dikiliyor, dakikalarca dalıp dalıp gidiyordu. İştahsızlıktan üst üste gecelerce devam eden uykusuzluktan zayıflamış, yüzü sapsarı olmuş, göz kapaklarını kıpırdatacak hali kalmamıştı. Kara sevda bütün şiddetiyle hüküm sürüyordu. Bununla beraber evde annesini meraka düşürüp üzmemek, dairede arkadaşları arasında ve bilhassa Atıf Bey'in yanında irade zayıflığını belli etmemek için olağanüstü gayret sar, mümkün mertebe neşeli görünmeye çalışıyor ve bu rollerinde bir dereceye kadar muvaffak da oluyordu. O buhranlı günlerde en büyük arzusu Atıf Bey'den mümkün olduğu kadar ayrılmamaktı. Çünkü onun yanında bulunduğu zamanlar şiddetli elemini gizleyebilmek için gereken gayreti göstermek mecburiyetiyle zihni faaliyetleri hep bu noktada toplanıyor, acılarını ve korkunç tasavvurlarını unutur gibi oluyordu. Bir tek arzusu kalmıştı, o alçak kadını görerek ne aşağılık bir mahluk olduğunu hakaretle yüzüne vurmak ve aralarındaki alakayı kökünden kesip atmak. Sonra Mehbeker'in bu davranışı nasıl karşılayacağına dair ihtimaller yürütüyor, kendi kendine inkar yoluna saparsa yalancılığı ortaya çıkar. Kabul ederse namussuzluğunu itiraf etmiş olur. Her iki halde de hiddet ve nefretimi artırmaktan, gönlümdeki bu sevda ateşini söndürmekten başka bir sonuç elde edemez diye düşünüyor. Bunu kolay başarılır bir şey sanıyordu. Zavallı, kalbine sarılan yılanın öyle hiddetle, nefretle defedilir belalardan olmadığını nereden bilecekti? Bunları düşündüğü gün pazardı. Halbuki Mehbeker'i ancak cuma günü görebilecekti. Her dakikası yıllar kadar hüküm sürecek olan önündeki bu kocaman gün nasıl geçecekti ya Rabbi? Tahammül eylemez zûr-i hevaya perdi-i ismet, giriban çağ ki gül desti bidadı sabandır. Namus perdesi heves rüzgarının şiddetine tahammül edemez. Nitekim gülün yakasının yırtılması, açılması da gün doğusundan esen hafif yelin yumuşak fakat zalim elindendir. Sabırsızlıkla beklenen cuma nihayet geldi. Ali Bey büyük bir telaş ve heyecan içinde yatağından fırladı. Daha sabah ezanı bile okunmamıştı. Alelacele giyindi. Mehbekerle Çamlıca'da her vakit buluştukları tenha köşenin yolunu tuttu. İntizarı o derece şiddetliydi ki zaman uzadıkça orada bu azaba katlanmaktansa yine geçirdiği o korkulu gecelerin kucağına atılmak kendisine daha kolay geliyordu. Mehbeyker ise yaratılışındaki şeytani zeka sayesinde Mesut Efendi ile geçen maceradan sonra Ali Bey'in hakikati öğrenmiş olacağını ve kendisiyle mutlaka bir bela çıkarmaya kalkışacağını anlamış ve sevgilisinin böyle bir davranışına karşı gereken tedbirlerini de hazırlamıştı. İlk tedbir olarak sevdiğine bir cemile yapmayı düşündü ve Çamlıca'ya gitmek için her zamankinden yarım saat önce yalısından çıktı. Ali Bey sık sık saatine bakıyor ve gittikçe sabırsızlanıyordu. Mehbeyker'in gelmesine daha 40 dakikalık bir zaman vardı. Kendisi böylece dakikaları sayarken hiç ummadığı bir anda Mehbeyker'in arabası uzaktan göründü. Araba ta yanına gelinceye kadar Ali Bey'le lakırdıya nasıl başlayacağını, ne gibi dokunaklı sözler söyleyeceğini, kadını ne şekilde azarlayacağını tasarlıyor, zihninde tertiplediği cümlelerin bazısını beğenmiyor, değiştiriyor, bazısını hafif buluyor, daha şiddetlendiriyordu. Şu birkaç dakika içinde nihayet hepsini birbirine katarak alelacele bir özet çıkarmaya muvaffak oldu. O sırada Mehbeyker de arabasından inmiş yanına doğru gelmeye başlamıştı. Kadının düşündüğü tedbirlerden biri de Ali Bey'in yanına son derece süslenmiş olarak gelmekti. Yapma beyaz goncalar işlemeli beyaz tülden bir elbise giyinmiş, başının ön tarafın iki yıldız iğneyle saç bağına tirfilli bir beyaz karanfil koymuş, boynuna ortası elmaslı birkaç dizi inciden yapılma zarif bir gerdanlık takılmıştı. Başörtüsünü, feracesini, eldivenlerini ve iskarpinlerini hep elbisenin renginden intihap etmiş, baştan aşağı beyazlara bürünmüştü. Çehresiyle kazanacağı galibiyetin sevinciyle gayet parlak, gayet tatlı bir renk almıştı. Bu haliyle sabahleyin henüz şafaktan kurtulamamış bir ilkbahar güneşini andırıyordu. Zavallı Ali Bey göz kamaştıran bu güzellik karşısında yeni baştan hapı yutmuş, kalbinde aşk, hiddet, nefret, kin hepsi birbirine karışmıştı. Kadına söylemek üzere hazırladığı sözlerin bir kelimesini bile hatırlamıyordu. Kendini zorluya zorluya nihayet "Sizden ümit etmezdim" diyebildi ve arkasını da getiremedi. Mehbeyker karşısındaki adamın sükunet ve uysallık külleri altında örtülü bulunan hiddet ateşini alevlendirmeye kalkışacak budalalardan değildi. Gayet laubali, aşkına son derece sadık bir kadın tavrıyla söze başladı. "Sırlarımı nihayet öğrendiniz değil mi beyim? Zararı yok. Ne zaman olsa meydana çıkacaktı. Galiba benden ümit etmediğiniz şey durumumu size söylemeye cesaret edemeyişim olsa gerek. Kalbinize, vicdanınıza danışın. O kadar nefret uyandıracak, o kadar utanılacak bir sırrı hangi baba yiğit kadın kendi ağzıyla söyleyebilir? Madem ki başkalarından işittiniz, şimdi ben de söyleyeyim. Evet beyim, hakkımda size neler söyledilerse hepsi doğrudur. Belki noksanı vardır fakat fazlası yoktur. Gayet adi bir evde doğdum, orada büyüdüm. Daha yaşım 13'e varmadan akrabam olacak sefiller benim namusumu satarak zengin olmaya kalkıştılar. O yaşta bir çocuk namus nedir, insanlık ne türlüdür, insan kendini kötülüklerden nasıl koruyabilir, bunları nereden bilecek? İnsan bir kere de yola düştü mü kum deryasına dalmış gibi çabaladıkça batıyor, gittikçe gidiyor. Felek sevk etti, ben de bu yolda daima ilerledim. Dünyada yapmadığım şey pek az kaldı. Ta ki sizi ilk gördüğüm güne gelinceye kadar, bence yaşamak ne demek, mesire yerlerinde gezip tozmak, eğlence alemlerinde bulunmaktan ibaretti. Dünyada aşk diye bir şeyin varlığına bile inanmıyordum. Bildiklerimden Atike adında bir kadın vardı. O da bizim yolun yolcusuydu. Bana daima, kız biz de severiz. Hem bizim sevdamız namuslu kadınların sevdasından bin kat daha şiddetli olur derdi de ben de bu söze gülerdim. Meğer kadıncağızın hakkı varmış. Sizi bir defa gördüm, içimde büsbütün başka hisler uyandı. Toprak üstündeki çiğler sabahleyin güneşi görünce buhar olup nasıl havaya yükselirse yüzünüzü gördüğüm gün benim gönlüm de yükselmeye başladı. Dönüp arkama bakmak istedim, geçen günlerimin pisliğinden utandım ve iğrendim. Elimden tutup da beni düştüğüm mezbeleden kurtarabilecek yegane erkek sizi tanıdım. İlk karşılaştığımız gün ettiğiniz işarete karşılık verdiğim tenhada görüşelim işareti, istediğiniz şekilde yemin ederim ki ne satış içindi ne de nazlanmak için. Benim gibi kötü şöhret kazanmış bir kadına karşı iltifatınız öteki belki görür de ortaya haysiyetinize dokunacak bir lakırdı çıkar korkusundan ileri gelmiş bir ihtiyat tedbiriydi. O akşam buradan ayrıldım. Allah inandırsın ki cumartesi gecesi de pazar gecesi de gözüme bir damla uyku girmedi. Toplum içindeki durumumu göz önüne aldım. Ne yüze teveccühünüz ümit edebileceğimi düşündüm. Zihnime gelen binbir çeşit kuruntu arasında yalnız bir şeye inanıyor ve kendi kendime diyordum ki böyle asil bir genç benim durumuma düşmüş bir kadına gerçekten aşık olmasa bile hiç değilse vakit geçirmek, eğlenmek için meyil gösterebilir ya. Eğer şansım yardım eder de beyden böyle bir muamele görürsem kendisi için evindeki cariyelerden çok aşağı, kapısındaki köpeklerden biraz daha yukarı bir sadık hizmetçisi olurum. Bana karşı ilgisi devam ettikçe sayesinde yaşarım. Benden bıkıp soğuduktan sonra da yaşamanın bence manası kalmayacağı için hasretiyle can verir, şu kahpe dünyanın meşakkatlerinden kurtulurum. Şuracıkta ilk görüştüğümüz gün bu düşüncelerimi size kapalı bir şekilde anlatmak istedim. Açık açık söyleyemezdim elbette. Yüksek bir karakteriniz var. Bana karşı ciddi bir ilgi gösterdiğinizi görünce dünyalar benim olmuş gibi sevindim. Günlerce cennetteymişim gibi yaşadım. Fakat ne yazık ki o tatlı günler şimdi bir hayal oldu. Beni de kendiniz gibi temiz bir insan olarak tanımış ve sevmiştiniz. Şimdi hakkımdaki kanaatiniz elbette değişmiş bulunuyor. Bu duruma göre benim için de o unutulmaz birkaç günün hayaliyle avunmaktan başka çare kalmıyor demektir. Karakterinizin ne kadar temiz olduğunu biliyorum. Bundan sonra yüzüme bile bakmayacağınıza da eminim. Tek siz rahat olun, tek sizin haysiyetiniz kırılmasın da yolunuza bir mehbeker feda olmakla dünyanın alt üstüne gelmez ya. Artist kadın hislerinin ve olayların en tesirlilerini bir yere topluyor, bunları birbirine bağlamak için aralarını ustaca uydurulmuş bazı yalanlar serpiştiriyor ve yerine göre bir takım yapmacık tavırlar takınarak rolünü o kadar mükemmel yapıyordu ki Ali Bey gibi tecrübesiz bir gencin değil, en tecrübeli insan sarraflarının bile aldanmaması mümkün değildi. Kadın konuştukça Ali Bey yavaş yavaş yumuşuyor, hisleri tamamen değişiyordu. Nihayet kendini tutamadı. Sevgilisinin ellerine sarılarak, ben mi yüzüne bakmaya tenezzül etmeyeceğim? Günlerdir kalbimi zorluyor fakat senden vazgeçmeye bir türlü karar veremiyorum. Karar versem de yapamayacağım. Mazin ne olursa olsun yokluk mezarına gömülmüştür. Biz şimdi ilerisini düşünelim. Ama sana gönlümün istediği gibi malik olamayacakmışım, ne çıkar? Senin düşündüğün şekilde malik olurum ya. Yalnız bundan sonra sadece benim kadınım olacağına söz veriyor musun? Mehbeker'in sevincine son yoktu. Nihayet arzusuna nail olacağı gün gelmişti. Kolay elde ettiği bu başarıyı bir kat daha sağlamlaştırmak için elemli ve masum bir tavır takınarak cevap verdi. Beyim, sakın, Allah aşkına sakın. Benimle düşüp kalkmak sizi tanıdıklarınız arasında belki küçük düşürebilir. Belki haysiyetinize dokunabilir. Buralarını hiç düşünmüyorsunuz da yalnız sizin kadınınız olacağıma dair benden söz istiyorsunuz. Biraz önce de söylemiştim. Sizi gördükten sonra ben bambaşka bir kadın oldum. İnanmazsanız soruşturunuz. Adı sanı bilinmez bir kadın değilim ki öğrenmekte güçlük çekesiniz. Siz ilk gördüğüm günden beri yüzümü bir erkeğe gösterdimse, hatta tatil günleri sizinle buluşmak için buraya gelişimden başka bir kere sokağa çıktımsa beni öldürün. Vallahi razıyım. Bu kadar hayalinizle yetinmiş ve avunmuşken, koynunuza girdikten sonra mı başkasına bakacağım? Fakat siz yine sakının. Haysiyetinizi düşünün. Ben mazisi karışık bir kadınım. İnkar etmiyorum. Kadın doğru söylüyordu. Gerçekten de Ali Bey ilk gördüğü günden beri ne kimseyle görüşmüş ne de Çamlıca'dan başka bir yere çıkmıştı. Ali Bey ise bu sevdaya tutulduktan sonra işi avareliğe vurarak gezip tozmayı adet edindiğinden öğrenimini gecelere, resmi vazifesini de kalemde bulunduğu zamanlara bırakmıştı. Daireyi asacağı günler sabahleyin erkenden kalkar, evin alışverişini yapar yapmaz kendisini sokağa atardı. Beyoğlu gibi çarşı içi, dipnot, çarşı içi İstanbul'un meşhur kapalı çarşısı. O tarihlerde kadınlı erkekli meşhur bir gezinti yeriydi. Gibi, direkler arası, dipnot, direkler arası yine İstanbul'da Şehzadebaşı denilen yer. Bilhassa kış mevsimine rastlamayan Ramazan geceleri, Fatih'ten Sultanahmet'e kadar iğne atılsa yere düşmeyecek derecede kalabalık olur. Ve bu insan seli sahura kadar devam edip giderdi. Gibi gezinti yerlerini dolaşır ve her nereye gitse etrafını dikkatle gözden geçirerek mehbeker'i araştırır fakat bulamazdı. Bu bakımdan kadının söylediklerine inanıyordu. Haysiyet bahsine gelince, o zaten şiddetlice bir aşk sarsıntısına ayakta durabilecek engellerden değildi. Ali Bey birkaç dakika olsun düşünmeye bile lüzum görmeksizin son kararını vermişti. Kesin bir ifadeyle, aşk dünyada yalnız bizim haysiyetimize mi dokunacak? Tanıdıklardan beni ayıplayacak kim varsa önce kendi durumunu düzeltmeye çalışsın. Seni katiyen bırakmayacağım. Hem de ne olmak ihtimali var? İki gönül bir olduktan sonra diyerek son ve kesin kararını sevgilisine bildirdi. Böylece kendisini Mehbeker'in o samimi arzusuna kayıtsız şartsız teslim etmiş oluyordu. Mehbeker malum olan o yapmacık saf ve masum tavrını yine takınmıştı. Boynunu büktü ve güya kendi arzusu değilmiş de sevgilisinin arzusuna boyun eğiyormuş gibi, günah benden gitti. Nasıl emrederseniz öyle olsun, irade efendimizin diye cevap verdi. Bunu söylerken muhatabının yüzüne öyle manalı bir gönül çekici bir bakışla bakmıştı ki Ali Bey'in yerinde kim olsa dayanamazdı. Delikanlı heyecanla söze devam etti. Öyleyse bugünden tezi yok şimdi, hemen şimdi. Mehbeker maksadını bu kadar kolay ve çabuk elde edince neşeli ve biraz da şakacı bir edayla cevap verdi. Aman iki gözüm, hemen şimdi nasıl olur? İhsan buyurunuz, evimize ilk defa misafir geliyorsunuz. Beyefendimizi ağırlayacağız. Sonra mahcup mu olalım? Hiç değilse akşama kadar cariyenize müsaade buyurunuz. 5-10 dakika kadar konuştular ve mercimeği fırına vermek üzere o gece saat 1.30. Dipnot, o zamanlar Alaturka saat kullanılır ve akşam ezanı saat 12'de okunurdu. Bu duruma göre 1.30 güneşin batışından 1.5 saat sonra demektir. Sularında Ali Bey'in ateş söndürmek üzere Mehbeyker'in yalısına gitmesini kararlaştırdılar. Ko feryat eylesin gülşende bülbül çak çak olsun. O gül ruhsar ile sagar bedesti işretim şimdi. Bırak. Bülbül gül bahçesinin istediği kadar feryat etsin, yırtılsın dursun. Biz şimdi o gül yanaklı dilberle içki kadehleri elimizde içiyoruz. Gerçi sevişmenin şekli değiştirilmiş, kuru kuruya sevişme yerine huslat kararlaştırılmıştı. Yalnız Ali Bey için hali müşkül bir mesele kalıyordu. Annesine ne yalan uyduracaktı? Geceyi dışarıda geçirmek için mutlaka makul bir bahane bulup zavallı kadıncağızı buna inandırmak lazımdı. Tatil dolayısıyla kalemde geciktiğinden bahsetmeye imkan yoktu. Bu basit yalana değil annesi, hımbıl ahretlik bile inanmazdı. Aklına daha birçok yalanlar geliyordu. Bu sevdaya tutulduğu günden beri yalan söylemek ve yalan dinlemek zorunda kala kala bu meslekte hayli ihtisas sahibi olmuştu. Acemice uydurulmuş bir yalana kimsenin inanmayacağını tecrübeleriyle bildiği için öyle gelişigüzel bir yalan söyleyemezdi. Düşüne düşüne nihayet annesinin kolaylıkla inanabileceği bir yalan buldu. Dairedeki işlerinin çok sıkışık olduğundan ve birlikte çalışmak üzere geceyi daire amirinin yalısında geçirmek lazım geldiğinden bahsederek annesinden müsaade istedi. Biricik evladı Alici'nin resmi işlerine çok önem veren saf kadıncağız bu yalana hemen inanıvermişti. Saat 11 sularında evden çıktı. Sevgilisine kavuşmak için daha 2,5 saatlik bir zaman vardı. Boğaziçi vapurlarından birine atlayarak kuzguncuğa çıktı. Sahildeki gazinoya doğru yürümeye başladı. Garip bir tesadüf eseri olarak Atıf Bey ile Mesut Efendi de o sırada aynı gazinoda bulunuyorlardı. Atıf Bey Ali Bey'i uzaktan görünce şaşırdı. Arkadaşının oralara hiç geldiği yoktu. Kendisini karşılamak ve bu gelişin sebebini sormak için hazırlanırken dayısı engel oldu. Mutlaka Mehbeyker'e gitmek için buralarda dolaşıyor. Ben sana daima söylemez miydim? Aşk öyle kolay geçiştirilen bir hastalık değildir. İşte bak, dediğim nasıl çıktı? Şimdi onun başında kavak yelleri esiyor. Kendisine bir şey söylemeye gelmez. Sonra icabına bakarız. Haydi biz şimdi buralardan savuşalım dedi. Mesut Efendi'nin bu makul teklifi üzerine ikisi de Ali Bey gelmeden bir tarafa savuştular. Ali Bey gazinonun deniz tarafındaki tenha bir köşesini gözüne kestirerek oradaki boş masalardan birine oturdu. Sevgilisiyle geçireceği bu mesut gecenin heyecanları içinde kâh denizin ufak ufak dalgalarına bakıyor, sevgilisinin güzel gözlerinde sevinç yaşları görmüş gibi içi ferahlıyor, kâh boğaz içinden akıp gelmekte olan gemilerin etrafa yayılan hafif karanlık içinde hayal meyal yelkenlerini görüyor, saadetinin ilk müjdecilerini görmüş gibi seviniyordu. Bu bekleyiş dakikaları boğaz içinin durgun suları gibi ağır ağır geçti. Vakit gelmişti. Gazinonun önünde duran bir piyadeye atladı. Dipnot, piyade, boğaz içinde şimdiki gibi sık ve muntazam işleyen vapurlar olmadığı için diğer deniz taşıtlarından istifade edilirdi. Piyade o tarihlerde çok kullanılan bir çeşit kayık demektir. Cumad el-Ula'nın, dipnot, Cumad el-Ula, Cemai el-Evvel, Arabi ayların beşincisi. O zamanlar tarih atarken hep Hicri yıl ve Arabi ay kullanılırdı. 17'siydi. Tam o sırada ayda olanca şahsasıyla ufukta görünmüş, ortalığı gündüz gibi aydınlatmıştı. Bir gümüş tepsi gibi ufukta yavaş yavaş yükseliyor, biraz daha dikkatli bakılınca dağınık saçlarının gölgesi yüzüne vurmuş çok güzel bir kızı hatırlatıyordu. Deniz yüzeyine vuran ay ışığıysa o küçük küçük dalgalar üzerinde çırpındıkça nurdan yaratılmış bir güzelliğin aşk tesiriyle heyecanlanan saf bir kalbe aksetmiş hayalini andırıyordu. Dağlardaki çimenler üzerinde ve sık ağaçların koyu yeşil yaprakları arasında aydınlık o kadar hafif görünüyordu ki bitkiler güya üzerlerine yığılan nurun birçoğunu yutarak besleniyor, birazını da teşekkür payı olarak gözlerimizin zevkine sunuyordu. Ali Bey adeta mum alevine tutulmuş bir pervane gibi aşk ateşleri içinde biraz sonra iskeleye yanaştı. Bütün bir geceyi içinde geçireceği aşk ve saadet yuvası güya kendisini karşılamaya hazırlanıyormuş gibi işte karşısında duruyordu. Mehbeyker'in tarifine göre yalının bahçe kapısına varmak için hiç bilmediği bazı sokaklardan geçmek gerekiyordu. Ay ışığının da yardımıyla hepsini kolayca buldu ve geçti. En son sokağın nihayetindeki köşe başını dönünce ilk gelen bahçe kapısının aralık olduğunu gördü. Kapıya yaklaştı, aralıktan içeri baktı. Sevgilisi sırtını ağaca dayamış duruyor, göz kamaştırıcı güzelliğiyle tıpkı bir melek portresini hatırlatıyordu. Yüzü kapıdan tarafı olmadığı için Ali Bey ancak profilini görebiliyordu. Zavallının heyecanı son haddine varmıştı. Vücudunun her zerresi ayrı ayrı titriyor, damarlarını yakan seyyal bir alevin tesiriyle yüzü renkten renge giriyordu. Yabancı gözlerin tecessüsünden çekinerek sokağın her tarafını dikkatle gözden geçirdi. Görünürde kimsecikler olmadığını iyice kanaat getirdi ve kapının aralığından süratle içeri atıldı. Mehveker güya geldiğini görmemiş de birden karşısına çıkıverince yüreği oynamış gibi binbir naz ve işvi içinde koşarak Ali Bey'in kolları arasına atıldı, başını omzuna koydu. Uzun ve dağılmış saçları delikanlının boynuna ve göğsüne yayılmıştı. Yine o gönül çekici manalı bakışlarıyla ta gözlerinin içine bakarak imdat ister gibi elini hafif hafif sıktı. Sonra birden kendini toplayarak öne düştü. İki tarafı sık ağaçlıklı bir yoldan ve titiz bir zevkle tertiplenmiş çiçekliklerin arasından dolaştırarak misafirini küçük köşke götürdü. Genç, güzel ve sıhhatli bir kadın, teninin rengi gibi gayet pembeye boyanmış olan bu köşkü, örfiler, dipnot, örfi, Şiraz'da doğmuş bir İran şairi. Gazel ve kasidelerinde benzetmelere çok yer verirdi. 17. yüzyılda Türk şairleri arasında tanındı. Nefi etkisi altında kaldı. Şevketler, dipnot, Şevket Buhara emirinin oğludur. Babasının yerine geçmeyerek şiire merak sardı. Hindistan'ı ve İran'ı dolaştı. Ölümü 1695. Görseydi, sahile yaslanmış bir deniz melikesine ve önündeki körfezin sularını da kenarları beline sarılmış, ortası hafif olduğu için suyun yüzüne yayılmış bir ipek peştemala benzetebilirdi. Esmekte olan hafif ve tatlı rüzgarın tesiriyle, köşkün eteğinde haslı olan ufak ufak su kabarcıkları da o peştemalın etrafını işlenmiş inciler, mücevherler gibi pırıl pırıl parıldıyordu. Binanın ortasına rastlayan büyük pencere, nurlu bir kadın göğsüne, bunun iki yanında dışarıya çıkıntı teşkil eden iki küçük pencere iki tomurcuk memeye benzetilse, hayal biraz acemvari olmakla beraber pek aşırı mübalağalı sayılmazdı. Hele köşkün kucaklayacakmış gibi üzerine sarılan salkım söğüt ile yapraklarının arasından süzülmekte olan mehtabın nurları içinde, hasret yükü altında beli bükülmüş bir sevdalıdır ki, ayağa kalkarak sevgilisinin güzel yüzünü ve perişan saçlarını yabancı gözlerden saklamaya çalışıyor, mehtapsa vuslat gecesinde sevgilisinin perişan saçlarını elmastan bir tarakla tarıyor deniz hiç de yersiz olmazdı. Oda takımı beyaz zemin üzerine pembe çiçekler işlemeli cam festen yapılmıştı. Yerdeki kıymetli halı da oda takımıyla aynı renkteydi. Yalnız pembe çiçekler yerine az daha koyu pembe renkte bir takım dallar işlenmişti. Odanın duvarlarını kaplayan kağıtların ise bilakis zemini pembe, çiçekleri yaldızla karışık beyazdı. Tavan alçıdan gayet sanatkârhane yapılmış gül demetleriyle ve papağanlarla süslüydü. Kare tarafındaki duvarın ortasına, yani biraz önce tarif edilen pencerenin karşısına rastlayan kapıdan girilince sağ isabet eden duvar penceresizdi. Bu duvarın bahçe tarafındaki köşesinde ince beyaz tüllü örtülü zarif bir karyola göze çarpıyordu. Karyolayla pencerenin arasında birkaç sandalye, büyük pencerenin önünde endam aynası ve çifte fanuslu çalar saatiyle güzel bir vazo bulunuyordu. Sola düşen ve bahçeye bakan iki penceresi bulunan duvarın deniz tarafındaki köşesine bir kanepeyle birkaç sandalye, kapı tarafındaki köşesine aynalı bir gardırop yerleştirilmişti. Kapının iki yanında da bahçe kapısına bakan iki pencere görünüyordu. Pencerenin beyaz bürümcek perdeleri ortalarından birbirine tutturulmuş, alt kısımları yanlara doğru toplanarak açık bırakılmıştı. Önünde endam aynası bulunan pencereden hem bahçe hem de deniz görünüyordu. Kanepenin önünde mükellef bir içki masası hazırlanmış, masa üzerine ayrıca beyaz gülleri henüz açmış bir gül dalı konulmuştu. Odaya girer girmez mehbeyker hemen gardıroba koştu. İçinden bir canfes bohça çıkardı. Yanındaki iskemlenin üzerinde bohçayı açtı. Ali Bey'i başka bir iskemleye oturtarak kendi eliyle soydu. Bohçadan çıkardığı sincabi hareden bir gecelikle üzeri aynı kumaşla kaplanmış bir kürkü yine kendi eliyle giydirdi. Ayakkabılarını çıkardı. Elimin emeğidir. Size layık değilse de lütfen müsaade buyurunuz. Ayağınızın tozuna yüz sürsünler diyerek üzerleri yün ipliğinden işlemeli bir çift terliği önüne koydu.